9. ayrım. Tekrar sakinliği ele almak için öne doğru bir adım attı. Evinde olduğunu hayal etti, güvende olduğunu. Yine de girişteki grimsi siyah alanda tereddüt ederek duvardaki ışık huzmesine hızlıca uzandı. Düğmeyi bulana kadar el yordamıyla aradı ve bulur bulmaz sertçe bastı. Hiçbir şey olmadı. Odanın karanlığı bozulmamıştı. Ricky zorlukla nefes alıyor, karanlığı soluduğunu hissediyordu. Odada ışık olmadığı gerçeğini reddedercesine ışık düğmesine tekrar bastı. Yüksek sesle küfretti. Kahrolası. Ama içeri girmedi. Girmek yerine gözlerinin karanlığa alışmasını bekledi. Bu süre zarfında dikkatlice etrafı dinliyor, yalnız olmadığını ortaya çıkaracak sesleri seçmeye çalışıyordu. İçini rahatlattı. Bu akşam yaşadığı tarzda huzursuz edici bir deneyim yaşandığında, insan beyni doğal olarak her çeşit küçük oyunu oynardı. Birkaç saniye daha bekledi. Böylece az da olsa odayı görmeye başlamıştı. Birkaç kez etrafı süzdü. Ardından köşeyi kaplayan masasını ve lambasını hedef alarak küçük alandan geçti. Kör bir adamdan farksızdı. Dokunacak bir şeyin olmamasına karşın ellerini önüne uzatmış yolunu bulmaya çalışıyordu. Sertçe masasına tosladı, mesafeyi pek kestirememişti. Dizini çarptı ki bu da arka arkaya küfürler yağdırmasına neden oldu. Puşt, kahrolası, siktir. Aslında bunlar Ricky'nin karakterine uygun olmayan, bugün yaşamış olduğu olaylardan öncesine kadar nadiren ağzına aldığı edepsiz kelimelerdi. Masanın yanına sokuldu, sonunda eliyle lambayı ve düğmesini buldu. Derin bir iç çekmeyle beraber ışık beklentisi içinde düğmeye bastı, o da çalışmadı. Ricky masanın kenarını kavrayıp doğruldu, sıcaktan ve tüm şehirdeki elektrik ihtiyacından dolayı elektrik kesintisi olmalı dedi kendine. Ama masanın arkasındaki pencereden sokak ışıklarının pırıldadığını görebiliyor ve klimanın sorunsuzca çalışmaya devam ettiğini duyabiliyordu. Ardından iki ampulün birden aynı anda yanmış olabileceğinin sıra dışı olmayabileceğini getirdi aklına. Biraz sıra dışı ama mümkün. Bir eliyle masanın kenarına tutunarak ofisinde bulundurduğu üçüncü lambaya doğru yürüdü. Birkaç yıl önce karısının Delfleet'teki yazlık için satın aldığı siyah, dökme demir tasarımlı, ayaklı bir lambaydı bu. Ama Ricky onu ofisinin köşesinde divanın baş kısmına, sandalyesinin arkasına uygun görmüştü. Onu yağmurlu, karanlık günlerde, Kasım ayının kasvetini alması için kullanıyordu. Böylece hastaların havadan dolayı dikkatlerini dağılmıyordu. Lamba ile arasında muhtemelen 15 adım vardı. Ama o an çok daha uzak görünüyordu. Ofisini gözünün önüne getirdi. Sandalyesiyle lambanın arasında hiçbir engel olmadığını ve sadece birkaç adım uzakta olduğunu biliyordu. Oraya bir kez ulaştı mı lambayı bulması kolaydı. O anda pencereden daha fazla ışığın sızıyor olmasını diledi. Ancak var olan az miktardaki ışık sanki acizdi ve küçücük odaya sızamıyormuş, camda kalıyormuş gibiydi. 4 adım ilerledi. Dizini sandalyeye çarpma, dedi kendine. Dikkatlice adım atarak ileriye doğru uzattığı kollarıyla önündeki boşluğu yokladı. Eski deri koltuğuna güvenle dokunmak için belini hafifçe büktü. Alanı geçmesi tahmininden daha uzun sürdü ama koltuk her zamanki yerinde duruyordu. Koltuğun kenarına ellerini koydu, sendeleyerek oturdu. Minnettar bir karşılama gıcırtısı duydu. El yordamıyla randevu defteriyle saatini sakladığı küçük masayı buldu ve ardından lambanın düğmesine uzandı. Eli güçlükle yetişiyordu. Hiç duraksamadan ve kararlılıkla düğmesini çevirdi. Karanlık bozulmadı. Düğmesini birçok kez ileri geri itti, o da tık tık sesleriyle doldu. Hiçbir şey olmuyordu. Ricky koltukta dona kaldı. Ofisindeki lambalardan hiçbirinin çalışmamasıyla ilgili anlamlı bir açıklamaya ihtiyacı vardı. Derin derin nefes alıyor ve geceyi dinlerken şehre ait sesleri sıraya koymaya çalışıyordu. Sinirleri gerilmişti. İşitme duyusu keskinleşmiş, her bir duyu organı gerçekten yalnız olup olmadığını anlamaya odaklanmıştı. İçinden bir ses ona kapıya koşmasını, koridoru geçip dışarı çıkmasını, yardım getirmesini söylüyordu. Göstereceği paniğin farkına vararak bu arzusuna karşı koydu. Sakin kalmak için kendini zorluyordu. Hiçbir şey duyamıyordu ama bu dairesinde onunla beraber kimsenin olmadığı anlamına gelmezdi. Birinin nerede saklanabileceğini hayal etmeye çalışıyordu. Hangi dolap, hangi köşe, hangi masanın altı? Sonra bu yerlere yoğunlaşmaya çabaladı. Divanın arkasındaki koltuğundan sanki o gizli bölmeleri görebiliyordu. Ancak bu çabadan da sonuç alamadı ya da en azından tatmin edici olmadığını fark etti. El feneri ya da mumları nereye koymuş olabileceğini düşünüyordu. Mutfaktaki rafta, yedek ampullerinin hemen yanında olabilirlerdi. Bir süre daha oturdu. Alıştığı koltuktan kalkmaya çok isteksizdi. Ancak en mantıklı hareketin bir şekilde ortalığı aydınlatmak olduğunu anlamasıyla kendisini kalkmaya zorlayabildi. Ellerini yine önüne uzatıp kör bir adamın hareketleriyle çekinerek odanın ortasına adım attı. Odanın yarısına gelmişti ki masadaki telefon çaldı. Ses acımasızca yankılandı. Sese uzanmak için kendi etrafında dönerken tökezledi. Eli masanın üstünde duran kalemliğe çarpınca kalemler etrafa saçıldı. Telesekreterini devreye sokacak olan 6. çalıştan hemen önce telefonu kaptı. Alo, alo, karşılık yoktu. Alo, telefon birden kesildi. Ricky içinden küfrederek ahizeyi elinde tutmaya devam etti. Biraz daha yüksek sesle. Allah kahretsin dedi. Kahretsin, kahretsin. Tekrar bitkin bir halde nefes nefese kalmış gibi iki elinde masaya dayadı. Bir daha küfretti, bu defa daha sessiz. Telefon tekrar çaldı. Şaşkınlıkla geriye doğru sendeledi. Ardından uzandı, el yordamıyla masaya çarptığı ahizeyi kavradı ve kulağına dayadı. Bu hiç komik değil dedi. Doktor Ricky diyen Virgil'in derinden gelen ancak bir kedi yavrusunu andıran sesini duydu. Hiç kimse bunun bir şaka olduğunu söylemedi. Hatta Bay R gayet ciddidir. En azından bana söylenen bu. Ricky dilinin ucuna kadar gelen her öfke kelimesini yuttu. Söylemek yerine sessizliğin onun adına konuşmasına izin verdi. Birkaç saniye sonra Virgil'in gülme sesi duyuldu. Telefonda sesi daha da iğrenç geliyordu. Hala karanlıktasın değil mi Ricky? Evet dedi. Buraya geldin değil mi? Sen veya sizden biri. Ben dışarıdayken buraya girdi ve... Ricky, psikanalist sensin diye tiz bir sesle karşılık verdi Virgil. Neredeyse çekici bir ifadeyle konuşmuştu. Bir konuda karanlıkta kaldığında, özellikle basit bir konuda ne yaparsın? Ricky cevap vermedi. Virgil yine güldü. Hadi Ricky, sen de kendinin usta bir sembolist olduğunu ve her türlü gizemi yorumlayabileceğini düşünüyorsun, öyle mi? Sadece karanlık varken nasıl ışık yayabilirsin? Nedenini aramak senin işin, değil mi? Virgil cevap vermesine izin vermedi. Cevapları bulmak istiyorsan en basit izleri takip et. Ne diye sordu Ricky? Ricky, görüyorum ki kendi hayatını kurtarmak için ciddi çaba sarf etmeye niyetliysen, önümüzdeki günlerde bir hayli yardıma ihtiyacın olacak. Yoksa intihar edeceğin günü beklemeyi mi tercih edersin? Kafası karışmıştı. Anlamıyorum dedi. Yakında anlarsın dedi Virgil kararlılıkla. Telefonu kapattığında Ricky'nin eli ayağı tutulmuş gibiydi. Ahizeyi yerine koymadan önce birkaç saniye bekledi. Sanki gecenin karanlığı vücudunu sarıyor, üzerine çaresizlikle örtüyordu. Virgil'in sözlerini hatırlamaya çalıştı. Şimdi her biri budalaca, esrarengiz ve anlaşılmaz geliyordu. Karanlıktan ve özel dünyasının ihlal edilmiş ve yıkılmış olduğu hissinden ötürü öfkeli bir biçimde Virgil'in ne demek istediği konusunda hiçbir fikrinin olmadığını haykırmak istiyordu. Ricky sinirden dişlerini sıktı, masanın kenarını kavramış şiddetle homurdanıyordu. Eline herhangi bir şey geçirip fırlatmak istedi. Basit bir ipucu diye bağıracaktı neredeyse. Hayatta basit ipuçları yoktur. Kelimelerinin siyah bürünmüş odada kaybolup gittiğini gören Ricky aniden sessizleşti. Öfkenin sınırına gelmişti, köpürüyordu. Basit, sadece basit dedi tıslayarak. Sonra aklına bir fikir geldi. Büyümekte olan öfkesini bir kenara bırakıp bildiğine şaşmıştı. Sol eliyle masadaki lambaya uzanırken olamaz dedi. Yere dokundu ve yan tarafta duran kabloyu buldu. Kabloyu parmaklarının arasında tutarak prize takılı olduğunu bildiği uzatma kablosuna dokunarak takip etti. Çöktü ve birkaç saniye içinde prizi buldu. Uzatma kablosundan çıkarılmıştı. El yordamıyla uzatma kablosunu bulabilmesi birkaç saniye daha aldı ama başardı. Kabloyu prize taktı ve oda birdenbire aydınlandı. Yerden kalktı ve koltuğun arkasındaki lambanın da fişinin çekilmiş olduğunu hemen gördü. Gözlerini yukarıdaki lambaya kaldırdı ve arkasındaki ampulün sadece gevşetilmiş olabileceğini tahmin etti. Masasındaki telefon üçüncü defa çaldı, telefonu aldı ve ''Buraya nasıl girdin?'' diye sordu ısrarla. ''Bay Rey'nin becerikli bir çilingir tutamayacağını mı sanıyorsun?'' diye yanıtladı. Virgil, ya da profesyonel bir hırsız, sokak kapısındaki antika ve modası geçmiş sürgü kilitleri konusunda uzman biri Ricky. Daha modern bir şey düşünmedin mi hiç? Kızılötesi hareket algılayıcı ve lazerli elektronik kilitleme sistemleri. Parmak iziyle çalışan bir teknoloji. Ya da devlet kuruluşlarında kullanılan ve göz retinasını algılayan sistemler. Biliyorsun ki bu tarz sistemler karanlık ve kötü şöhretli bağlantılar yoluyla herkese sağlanıyor. Kişisel güvenliğini biraz daha modernleştirmeye ihtiyacı hissetmedin mi hiç? Bu saçmalıklara hiçbir zaman ihtiyacım olmadı diye diklendi Ricky. Hiç hırsız girmedi mi? Hiç soyulmadın mı? Manhattan'da bulunduğun bunca yıldır. Hayır. Güzel dedi Virgil ukala bir şekilde. Öyle zannediyorum ki kimse senden çalınabilecek kadar değerli bir şeyin olabileceğini düşünmemiş. Ama şimdi durum farklı değil mi doktor? Patronum kesinlikle öyle düşünüyor ve her fırsatı değerlendirmek konusunda fazlasıyla istekli. Ricky cevap vermedi, hızla kafasını kaldırdı ve gözünü pencereden dışarı dikti. ''Beni şu anda görebiliyorsun'' dedi heyecanla. ''Şu anda bana bakıyorsun değil mi? Işıkları açabildiğimi başka türlü nasıl bilebilirdin ki?'' Virgil kahkaha attı. ''Aferin sana Ricky. Aşikar olanı söyleyerek aşama kaydediyorsun.'' ''Neredesin?'' diye sordu Ricky. Virgil cevap vermeden biraz duraksadı. ''Yakındayım. Omzundayım Ricky. Ben senin gölgenim. İhtiyaç duyduğunda yanında olmayacak bir cehennem kılavuzu. Ne işe yarardı ki?'' Cevap vermedi. Peki diye devam etti Virgil, ses tonu Ricky'nin rahatsız edici bulmaya başladığı o tona dönüşüyordu. Sana bir ipucu vereyim doktor. Bay Rey centilmen bir insandır. Mütevazi intikam oyununa kattığı onca planlamayla, senin de algılayabileceğin kurallarla oynamak istemez mi? Bu gece ne öğrendin Ricky? Patronunuzun ne kadar hasta ve iğrenç biri olduğunu öğrendim diye patladı Ricky. Sizinle hiçbir alakam olamaz. Virgil'in kahkahası soğuk ve keskindi. Öğrendiğin bu mu? Peki bu kesin sonuca nasıl vardın? Gördüğün gibi kabul etmiyor değilim. Benim daha çok merak ettiğim konu, eğitimsiz aklımla öyle sanıyorum ki bizi tanımıyorsun. Hangi psikanalitik ya da tıbbi teoriye bu teşhise vardın? Seninle sadece bir seansımız oldu ve hala Rumpelstiltskin'in kim olduğuna dair hiçbir fikrin yok. Yanılıyor muyum? Ama her türlü sonucu atlamaya kararlısın. Ricky, içinde bulunduğun durumun hassasiyetini dikkate alarak sonuçları atlamak tehlikeli. Bence kafanı yormaya devam etmelisin. Zimmerman, sesinde kesinlik ve öfke vardı. Bay Zimmerman'a ne oldu? Siz oradaydınız. Onu perondan ittiniz mi? Dengesini kaybetmesi için ittiniz mi yoksa sadece dokundunuz mu? Bundan yakanızı sıyırabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Virgil duraksadı ve açık sözlülükle cevap verdi. Evet Ricky, bence günümüz insanları bu çağda cinayet de dahil olmak üzere her tür suçtan paçayı yırtıyorlar. Devamlı olan şeyler bunlar. Ama talihsiz hastanın durumunda, yoksa eski hastan mı demeliyim? Kanıtlar atlamış olduğundan yana. Atlamadığından kesinlikle emin misin? Ciddi problemlerin olduğu ortadaydı. Kendini gebertmediğini düşündüren şey nedir? New York'ta pek nadir olmayan müthiş maliyetsiz ve etkili bir teknik kullanması mı? Senin de yakında kendin için düşünmek zorunda kalabileceğin bir yöntem bu. Ciddi ciddi düşündüğünde o kadar da kötü değil. Anlık korku ve şüphe duygusu, bir karar, perondan aşağı cesaretli bir adam, tiz bir ses, bir ışık parlaması ve sonra kutsal mazi. Zimmerman kendini öldürecek biri değildi. Klasik belirtilerden hiçbirini göstermedi. Ya sen yaptın ya da senin gibi biri onu trenin önüne itti. Kesinliğine hayranım Ricky. Her şeyden bu denli emin olabilmek güzel olmalı. Tekrar polise gideceğim. Peki eğer sana iyi geleceğini düşünüyorsan onlara tekrar gitmende kesinlikle sakınca yok. Bir faydası var mı sence? Şahit olmadığın olayların analitik yorumunu dinleme konusunda özellikle istekli oldular mı? Bu soru Ricky'yi susturdu. Peki tamam, sırada ne var demeden önce biraz bekledi. Sana bir hediye var, orada koltuğun üzerinde. Gördün mü? Ricky hızla başını kaldırıp baktı ve genelde hastalarının ellerini dayamak için kullandıkları yerde orta büyüklükte sarı bir zarfın olduğunu gördü. Görüyorum diye cevapladı. Tamam dedi Virgil. Açmanı bekleyeceğim. Telefonu masanın üzerine koyamadan hayal meyal hatırladığı bir melodi mırıldandığını duydu. Ama ne olduğunu hemen çıkaramadı. Ricky daha fazla televizyon izliyor olsaydı Virgil'in televizyonda Riziko adlı bir yarışma programının tanıdık müziğini kullandığını hemen anlayabilirdi. Bunun yerine kalktı, odayı hızlıca geçti ve zarfa uzandı. İnceydi, hemen yırtıp açtı, içinden tek sayfa bir kağıt çıktı. Takvimin tek bir sayfasıydı. O günün tarihine kocaman bir X atılmıştı. Ağustos ayının ilk günleriydi. Ardından gelen 13 gün boş bırakılmıştı. 15. gün kırmızıyla yuvarlak içine alınmıştı. Ayın geriye kalan günleri karartılmıştı. Ricky'nin ağzı kurudu. Zarfın içine baktı ancak başka bir şey yoktu. Yavaşça masaya geri yürüdü ve ahizeyi kaldırdı. Tamam dedi. Bunu anlamak güç değil. Virgil'in sesi akıcılıkla ve hatta neredeyse tatlılıkla devam etti. Bir hatırlatma Ricky, başka bir şey değil. Harekete geçmene yardımcı olacak bir şey. Ricky daha önce sordum. Ne öğrendin? Bu soru Ricky'yi çıldırtmıştı. Neredeyse hakaret etmeye başlayacaktı. Ama içinde biriken öfkesini bastırdı ve duygularını dizginledi. Bağırmak yerine, sınırların olmadığını öğrendim diye yanıtladı. Çok güzel Ricky, bu bir gelişme. Başka ne öğrendin? Olayları küçümsememeyi öğrendim. Harika Ricky, başka var mı? Hayır, şu an için bu kadar. Virgil ilkokul öğretmenin edasıyla cık cık etmeye başladı. Doğru değil Ricky, asıl öğrendiğin şey bu oyundaki her şeyin, bunu ortaya çıkaracak olan muhtemel sonuç da dahil sana uygun olan bir alanda oynanmak üzere tasarlanmış olmasıdır. Seçenekleri dikkate alırsak patronumun son derece cömert davrandığını düşünüyorum. Sana bir şans verdi, az da olsa verildi. Basit bir soruyu cevaplayarak başka birinin ve kendi hayatının başlanması için verildi. O kim? Adaletsiz olmak istemediği için sana bir çözüm seçeneği sundu. Senin için pek cazip değil tabii ki ama son günlerinde sefil varlığına bir anlam verecek bir seçenekti. Böyle fırsatlar pek ele geçmez Ricky. Bir başkasını gerçek bir kabustan korumak için kendi hayatını feda ettiğini bilerek kendi mezarına gitmek. Neden bu azizliğin sınırında Ricky? Bazen bir iki değerli adaydan feragat edeceklerine inansam da, Katolik Kilisesi'nin genellikle gerektirdiği üç harika mucize olmadan sana veriliyor. Cemiyete dahil olmak için bu bir standart ise nasıl olur da biri bir mucizeden feragat eder? Ah tamam, başka zaman uzun uzun tartışabileceğimiz dolambaçlı bir soru. Ricky, şu anda sana verilen ipuçlarına dönüp harekete geçmelisin. Zaman boşa gidiyor ve kaybedecek çok fazla şeyin kalmadı. Son dakikada bir analiz gerçekleştirdin mi hiç Ricky? Çünkü tüm bunlar aslında onunla ilgili. Seninle iletişim halinde olacağım, unutma. Virgil asla uzakta değildir. Virgil derin bir nefes aldı ve ekledi. Dediklerimi anladın mı Ricky? Ricky sessizliğini korudu, Virgil tekrar etti. Bu defa daha sert bir sesle. Anladın mı Ricky? Evet dedi ama telefonu kapattığında öyle olmadığını elbette biliyordu.